الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, babu kasm-ı sadakat. Bildiğiniz üzere bir iki haftadan beri sadakanın taksimatı bölümü, kimlere verileceği ile alakalı kısımla alakalı bir giriş bölümü yaptık. Orada Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede bahsettiği 8 sınıf zümreden bahsettik. 8 sınıf insandan bahsettik. Zekata hak sahibi olan kimselerden. Daha sonradan geçen hafta Ebu Said radıyallahu anh'unun bize aktardığı ilk hadis-i şerifi ele almıştık. Bu hadis-i şerifi kısaca hatırlayalım. Sonra da bugün kaldığımız yerden devam edelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'u diyor ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. Diyor ki sadaka, yani zekat, zenginlere helal olmaz. Ancak şu 5 sınıf zengin bundan müstesnadır. Hatırlayın, geçen hafta dedik ki zenginin tarifini yaparken ilim ehlinden farklı farklı zenginin kim olduğuyla alakalı görüşleri aktardık. Bazısı diyordu ki zengin demek bir gün içinde yiyeceğini ve içeceğini bulunduran kimse ne hükmündedir? Zengin. Diğer bir grup, eğer bir kimse zekat verecek durumda ise, yani malın nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir sene geçmiş ise, bu kimse ne hükmündedir? Zengin hükmündedir. Diğer bir grup ilim ehli, ki bu görüşün racih olduğunu söyledik. O da neydi? Kişinin kendisi ve aynı zamanda ailesinin ihtiyaçlarını, ne kadarlık zamanlık? Bir senelik ihtiyaçlarını karşılayan kimse, başka kimseye muhtaç olmadan kendisinin ve ailesinin bir senelik ihtiyaçlarını karşılayan kimse, dedi ki zengin hükmündedir. Zekattan ne yapamaz? Bir pay alamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize zenginin zekatı alamayacağından bahsediyor. Ve 5 sınıf zengini bu hükümden ne yapıyor? İstisna ediyor dedik. Birinci olarak diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem li'amilin aleyha. Hatırlayın, dedik ki zekat memurları, yani yöneticinin zekatı toplamak için görevlendirdiği kimseler zekattan bir pay alabilirler. Dedik ki onların bu zekattan bir pay almaları fakir oldukları için veyahut da bu paraya ihtiyaç duydukları için değil. Ne dedik? Bizim onlara olan ihtiyacımızdan dolayı. Yani bu insanlar ne yapıyorlar? Yapmış oldukları işin karşılığı olarak bir bedel alıyorlar. Zekat payından belirlenen o bedeli alıyorlar. Ve dedik ki burada bu kimsenin fakir olma şartı da yok dedik. Yani bir insan zekat memuru olup, zengin olup, zekattan da zekat memuru olduğu için bir pay almasında bir problem, bir beis olmadığını söyledik. İkinci sınıf, ikinci grup zenginden bahsederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. Malını, kendi malı ile zekatı satın alan zengin, dedik ki bu malı satın almasıyla onun üzerine bir problem söz konusu değildir. Hatırlayın, dedik ki fakir olan kimseye zekat malından, örnek veriyorum, 100 kilo buğday düşmüş veyahut da 2 tane koyun düşmüş, 3 tane koyun düşmüş, neyse, fakire zekattan bir pay verilmiş. Fakir de bunu satıp ne yapmak istiyor? Başka ihtiyaçlarını gidermek istiyor, paraya çevirmek istiyor. Artık onun mülkü oldu. Diyoruz ki zengin olan birisinin gidip bu zekat malını fakirden satın almasında bir problem var mı? Yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer zengin o zekat olarak verilen malı fakir satıyorsa ve de onu bunu alıyor ise zengin parasıyla, diyoruz ki bunda bir sıkıntı söz konusu değil. Üçüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ev garimin. Garim, dedik ki borçlu olan kimse. Hatırlayın, borçlu olan kimseyi kaça ayırdık? İkiye ayırdık. Bir, kendi nefsi için borçlanan kimse. Diğeri de başkalarının arasını ıslah etmek için borçlanan kimse. Dedik ki başkalarının arasını ıslah etmek için borçlanan kimse asıl itibariyle bu borcun altına neden giriyordu? İki tane kabile, iki tane cemaat, iki tane topluluğun arasında bir sıkıntı var. Bunların arasını ıslah etmek için ne diyordu? siz bu işten nasıl vazgeçersiniz? Dedik ki birisi diyor ki biz 100 bin lira para istiyoruz. Eğer 100 bin lira bize para verilirse biz bu işten vazgeçeriz. Diğer tarafa da aynı şekilde belli bir paradan bahsediyor. Bu adam da arada ıslah olsun diye ne diyor? Diyor ki tamam, ben istediğiniz bu paraları size ne yapacağım? Temin edeceğim, vereceğim. Bu benim sizin, artık ben bu borcu ne yapıyorum? Üstleniyorum. Dedik ki bu kimse zengin olsa dahi toplanan zekattan ne yapar? Bir pay alır. Yani bu borcu ödeyecek kadar payı devlet ona ne yapar? O kimseye verir. Çünkü dedik ki aslında borçlanma şekli ne için? Kendi nefsi için değil, ümmetin maslahatına olan bir husus. O yüzden bu kimselerin ve onun emsali olan kimselerin yani desteklenmesi, teşvik edilmesi için zekattan ne yapılmış? Bunlara bir pay ayrılmış. Aynı zamanda dedik ki kişi kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yani evinin kirasını ödüyor, çoluk çocuğunun rızkını temin edebiliyor. Ama bunun haricinde ev almış, araba almış, bir borcun altına girmiş. Elinde kazandığı parasını atmıyor. Bu borcunu kendi şahsı adına almış olduğu bu borcu ödemeye yetmiyor. O zaman dedik ki bu kimsenin de borcu ödenmesi için zekattan ne yapılabilir? Bir pay verilebilir. Nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ev garimin, borçlu olan kimse. Bir tafsilat yapıyor mu? Yapmıyor. Diyoruz ki borçlu olduğu için iki sınıfta ne yapar? Bu kapsam içine girer diyoruz. Ev gazin fi sebilillah, Allah yolunda cihat eden kimseden bahsettik. Dedik ki bunlar da eğer devletin kendisinden bu iş için maaş almayan, gönüllü olarak Allah yolunda cihada çıkan kimseler, zengin olsalar dahi işte savaşacakları o savaş aletleri, binekleri, bineceği şeyler, araçlar veyahut da binek tarzı neyse savaş esnasında kullanacakları ve aynı zamanda bu savaş esnasında yiyip içecek kalacak yerlerinin teminini nereden karşılarlar dedik? Zekattan karşılarlar. Kim için geçerli? Gönüllü olarak Allah yolunda cihad eden kimseler. Ama bir insan devletin ordusunda askerse bu zekat parasından ne yapılmaz? Karşılanmaz. Nereden karşılanır? Beytul mal'dan, yani devletin hazinesinden, toplanan zekattan ne yapılmaz bu? Karşılanmaz dedik. Peki bu kapsamda olaya, onu neyse yeri geldiği zaman söyleriz. Son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ev miskinin tusuddik aleyhi minha, miskin olan, fakir olan birisi var. Kendisine ne yapılmış? Bir mal tasadduk edilmiş. Kendisine bir zekat malı verilmiş. Diyor ki فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَن۪يِّنْ. Bu kendisine verilen zekat malından bir kısmını ne yapmış? Bir zengine hediye etmiş. Dedik ki zenginin de bu şekli ile bu kendisine hediye edilen malı almasında bir beis var mı? Yok. Hatta bunu örnek olarak neyi verdik? Hatırlayın. Geçen hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıssasından bahsettik. Ayşe radıyallahu anh'ın kölesi vardı. Berira, değil mi? Kendisine bir et tasadduk edilmiş. Hak sahibi, fakir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bu et ne yapıyor? Kazanda pişiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiği zaman karnı acıkmış, yiyecek bir şey var mı diyor. Hanımları, evde bulunan bayanlar ne diyorlar? Yiyecek bir şeyimiz yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ateşte kaynayan kazan ne? Diyorlar ki sen sadaka olarak verilen şeyi ne yapmıyorsun? Yemiyorsun. Sana helal değil. O yüzden ne yapmadık bunu? Hani sana haber vermedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Berira için sadaka olan bizim için nedir? Hediyedir. Ona sadaka olarak verilmiş. Biz ondan bunu hediye olarak ne yapıyoruz? Yiyoruz. Bunda da bir beis olmadığını söylüyoruz. Demek ki zengin eğer fakir kendisine bunu hediye olarak verdi ise bunu yemesinde bir problem, bir beis olmadığından bahsetmiştik. Bugün de konuyla alakalı ikinci hadis-i şerifimizden devam edelim. O da Ubeydillah İbn Adi İbn El-Khiyyar radiyallahu anhu diyor ki enne raculeyni haddethâhu ennehumâ eteyâ Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yes'elânih minessadaka fekallebe fîhimâ en-nazar فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. Bu rivayette de bize Ubeydullah bin Adi ibn el-Khiyyar radıyallahu anhu bir kıssadan bahsediyor. Diyor ki iki kişi gelerek bana diyor şöyle aktardılar, bana şunu anlattılar. Bu iki kimse sadaka istemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlar. İki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlar. Niçin? Sadakadan pay almak için, nasip almak için. Buradaki sadakadan kastımız ne? Zekat. Zekattan bir pay istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarını bu iki adama doğrultup karşısında iki tane kuvvetli adam görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyor. İki kişi gelmiş. Zekattan bir pay istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafasını kaldırıp bu iki adama bakıyor. Hali vakti yerinde güçlü iki kişi. Sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona, dilerseniz size bir şeyler veririm. Yani eğer ihtiyacınız olduğunu söylüyor iseniz, buna hak sahibi iseniz, size ne yaparım, bundan bir pay veririm. Ancak diyor sadaka zengin olan kimseye ya da yeterince kazanacak kadar kuvvetli kişinin diyor zekatta hiçbir hakkı yoktur. Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş. Ebu Davud ve Nesai de bu hadisi destekliyorlar. Dediğimiz gibi iki tane kişi gelip bu sahabeye, Ubeydillah ibn Adi ibn el-Khiyar radıyallahu anhu'ya iki sahabe gelip bir şeyler aktarıyor. Normalde bize bu rivayette bu iki kişinin kim olduğu haber verilmiyor. İki tane adam deniliyor. Normalde biz ravi zincirinde eğer bilinmeyen, meçhul olan kimseler var ise biz o rivayeti sahih olarak ne yapmıyoruz? Almıyoruz, kabul etmiyoruz. Diyoruz ki çünkü içinde ravi zincirinde kim var? Bilinmeyen, meçhul olan kimseler var. Ama bu rivayet için aynı hükmü vermiyoruz. Diyoruz ki bu rivayet sahih. Neden bu yani rivayetin başka rivayetlerde veyahut da başka rivayetin ravi zincirinin başka tabakasında olduğu zaman meçhul kimseler o rivayeti sahih görmüyoruz. Ama bu rivayette meçhul olan kim olduğunu bilmediğimiz bize aktarılmayan iki kişi var ve biz bu rivayetin sahih olduğunu söylüyoruz. Neden? Ha, diyoruz ki burada diyoruz o iki kişi çünkü o iki kişi sahabeden. Çünkü sahabenin hepsi ne? Udul. Yani adaletli olan kimseler. Adaletli olan kimseler olduğu için onların kim olduğunu bilmiyor oluşumuz hadisin sıhhatine bir zarar vermiyor. Ama bu tabiinde, etba'ut tabiinde olsa bu bilinmeyen kişiler o zaman diyoruz ki biz bu rivayeti ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Çünkü içinde ne var? Meçhul olan, bilmediğimiz bu hadisi bize aktaran kimseler var. Eğer bu meçhul olan kimseler sahabe ise bu ha Ömer radıyallahu anh olmuş, ha Ebu Bekir radıyallahu anh olmuş, ha diğer sahabeler olmuş. Bir fark var mı arasında? Dürüst yok. Hepsi bizim gözümüzde ne? Udul yani adil olan kimseler olduğu için bu hadisin sıhhati hakkında yani meçhul olan kimseler olmasına rağmen, sahabeden olmasına rağmen sıhhatine bir zarar vermediğini söylüyoruz. Diyor ki yes'elânihi mine sadaka. Bu iki kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadaka talep ediyor. Burada yes'elâni yani sual ibaresi geçiyor. Bu kelime iki manayı ihtiva ediyor. İki mana içiriyor. Bir sual bizim Türkçede de kullandığımız soru sormak manasına geliyor. Bir de bu sual kelimesi bir şeyler talep etmek manasına geliyor. Düşünün. Yani bir soru sormak manasına geliyor. Bilmediğiniz bir konu hakkında bir malumat öğrenmek için bu fiil kullanılıyor. Ve aynı zamanda aynı fiil ne için kullanıyor? Birisinden bir şey talep etmek için de kullanılıyor. Bunun ikisinin arasındaki farkı ilim ehli yani nahiv ile alakalı, dil bilgisiyle alakalı. Diyor ki se'eltu fulanen an keza an harfi ceri ile kullanılır ise falancaya bir şey sordum. Yani ondan bir malumat almak istedim manasına geliyor. Eğer bu an harfi ceri kullanılmaz ise diyor ki se'eltu fulanen malen. diyorsun ki o zaman falanca kişiden bir mal istedim, talep ettim manasına geliyor. Bir yerde soru sormak manasına geliyor. Diğer yerde mal talep etmek manasına geliyor. Burada da yes'elanihi mines sadaka diyor ki ondan sadakayı ne yaptılar? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadaka yani zekattan talep ettiler. Yani burada bir soru sormuyorlar. Ne yapıyorlar? Zekat malından bir pay talep ediyorlar, istiyorlar. فَغَلَّبَ ف۪يهِمَا النَّظَرِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp kendisinden bu zekat isteyen iki kişiye ne yapıyor? Bakıyor, gözünü kaldırıp bakıyor. Diyor ki yani bunlar kim? فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin gücü kuvvetinde, kuvveti yerinde olan kimseler olduğunu görüyor. Başını kaldırdıktan sonra onların yani çalışmaya muktedir olan, çalıştıklarında para kazanabilecek vasıflara sahip olan biri oldukları kanaatine varıyor. Diyor ki inşi'tuma a'taytukuma. Eğer dilerseniz size bu zekat malından bir pay veririm. Bu ibareyi ilim ehli şöyle açıklıyor. Eğer siz fakir olduğunuzu bana söylüyor iseniz, iddianız bu ise ben sizin bu durumda sizi geri çevirmem. Sizin söylemiş olduğunuz bu söze binaen ne yaparım? İstemiş olduğunuz bu parayı veririm. Ama bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu söz ile yetinmiyor. Akabinde zengin olan veyahut da kazanç sahibi güçlü olan kimsenin sadakayı hak etmediğini yani ona haram olduğu hükmünü de akabinde belirtiyor ki ne olsun? Yani sen bunu ihtiyacın var diyerek beni kandırabilirsin. Değil mi? Kendini böyle ihtiyaç sahibi gibi gösterebilirsin. Ben sana bunu veririm bu talebine binaen. Ama sen eğer zenginsen veyahut da bunun hükmünü bilmiyor isen zenginsen veyahut da çalışmaya güç sahibisin, meslek sahibisin. Senin bunda neyin yoktur? Bu vasıflar sende olduğu sürece zekattan pay almaya hakkın yoktur diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye bunu açıklıyor. Diyor ki rivayetin sonunda وَلَا لِقَو۪يِّنْ مُقْتَسَبٍ Öncelikle zenginden bahsediyor. Birinci olarak diyor ki zenginsen bunda nasibin yok. Bir önceki hadiste ne yaptık? Açıkladık ve bundan istisna ettiğimiz 5 grup vardı. Rivayetin ikinci kısmında diyor ki وَلَا لِقَو۪يِّنْ مُقْتَسَبٍ Yani kazanç sahibi olmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir zenginlik gibi bir vasıf olarak söylüyor. Ve aynı zamanda bu adamın güç kuvvet sahibi olmasını bir özellik olarak sayıyor. Yani diyoruz ki adam var meslek sahibi, sanatkar. Bu adam sanatını yerine getirdiği zaman bu buradan kazandığı para onu ne yapar? İçinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarabilir. Eğer sen bir sanatkar isen, bir mesleğin var ise, bu meslekten para kazanıyorsan zekat malından ne yapamazsın? Bir pay alamazsın. Ama bazen şöyle durumlar olabilir. Adam bir sanatı var. Adam mobilyacı veyahut da adam yani bir özelliği var. Bir iş alanında kendini yetiştirmiş. Ama sağlığı çalışmasına ne yapmıyor? Elverişli değil. Biraz önce ne dedik? Likaviyyin muktesebin. Adamda kendisinin bir mesleği var ama güç kuvveti yok. Yani çalışıp ne yapamıyor? Kazanamıyor. Eğer bu iki şarttan biri olmaz ise bu adamın üstünde zekattan bir pay almasında bir problem söz konusu değil. Adamın sanatı var ama sağlığı yerinde değil. Veyahut da adam sağlıklı ama hiçbir işi yok. İşte adama ayak işleri bir şey yaptırıyorlar. Verdiği parada ihtiyaçlarını ne yapamıyor? Karşılamıyor. Güçlü kuvvetli ama neyi yok? Bir mesleği olmadığı için bu kimseye de ne diyoruz? Zekattan bir pay alabilir. Ama bir adamın sağlığı yerinde ise ve aynı zamanda bir mesleği var ise ve bununla da kendi ihtiyaçlarını giderecek durumda ise bu adamın ya ben niye çalışıyorum ki? Nasıl olsa zekattan bir pay alıp ihtiyaçlarımı giderebilirim düşüncesine ne yapmaması gerekiyor? Kapılmaması gerekiyor. Çünkü bu insan çalıştığı zaman gücü kuvveti yerinde bir sanat da sahibi bir zanaatkar da olduğu için diyoruz ki bu kimse zekattan ne yapamaz? Pay alamaz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine gelen bu iki kişiyi bu şekilde uyardığını görüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözünü kaldırıp o kimseye, yani gelen o iki kişiye baktığını görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Zekat verecek olan kimse kime zekat verdiğini ne yapmak zorunda? Araştırmak zorunda, görmek zorunda. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırıp onlara baktığı zaman onların kuvvet sahibi, güç kuvvet sahibi olduğuna ne yapıyor? Kanaat getiriyor. O zaman demek ki kişi zekat vereceği zaman o kimseyi bir araştırması, biraz bakması yeterli. Ama adam gelip ihtiyacı olduğunu söylüyor ise, bunu yani bununla alakalı bir haberi yok ise ne yapabilir? Onun sözüne binaen ona bunu verebilir ki rivayetin devamında da Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Eğer dilerseniz size bu zekat malından ne yaparım? Bir pay veririm. Ama bunun sorumluluğu kime ait? Size ait. Yani burada eğer hak etmiyor da bu şeyden pay istiyor iseniz bunun sorumluluğunun da size ait olduğunu bilin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle onlara cevap verdiğini görüyoruz. Peki ilim talebesi olan birisi zekattan bir pay alabilir mi? Adamın mesleği var. Adamın mesleği var. Ama adam mesleğini yapmıyor. Kendisini ilim talebeliğine adamış. Ve bundan dolayı da ne yapıyor? Geçimini sağlayamıyor. Bu adam zekattan bir nasip, bir pay alabilir mi?
Alır.
Diyoruz ki zekattan bir pay
alır ama şeye göre, yani o beldede ilim talebesi yokmuş. Yetiştirmek zaten vacip olur.
Diyoruz ki bu adam zekattan pay alır. Neden pay alır? Çünkü bu kimsenin talep ettiği ilim başkasına da fayda vereceği için, yani bu kimse ilim talebesine ihtiyaç var. Ve bu kimse hem ilim talep edip hem çalışma işini ne yapamaz bir arada? Götüremez. Türkiye şartlarına göre düşünün. Adam sabah 8, akşam 6 çalışıp daha sonra ilim talep edebilir mi? Edemiyor. Ama adam kendisini ilim talebeliğine vermiş. Bundan dolayı da durum yok. Zekattan bir pay alabilir mi? Diyoruz ki alabilir. Aslında çalışma imkanı olmasına rağmen zekattan bir pay alabilir. Çünkü faydası kime dokunacak? Sadece kendisine değil. Peki bir adam kendisini ibadete adasa, dese ki ben bir iki sene çalışmayacağım, kendimi ibadete adayacağım, elimden geldiği kadar Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye çalışacağım. Bu adama zekattan bir pay verilir mi? Diyoruz ki verilmez. Neden? Çünkü bu adamın faydası kime? Kendisine. O zaman herkes ne yapardı? İbadete çekileyim, zekat malından alarak hayatımı idame ettireyim deme lüksüne sahip olabilirdi. Ama diyoruz ki şer'an bu caiz değil. Yani ilim talebesiyle kendini ilme adayan ile ibadete adayanı ne yapmıyoruz burada? Aynı hükümde, aynı çerçevede değerlendirmiyoruz. Bir sonraki hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarılan hadis-i şerifte Kabisa ibn Muharik El-Hilali radiyallahu anhu şöyle buyuruyor. Diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnel mes'elete la tahillu illa li ahadi thalâthetin Raculin tahammel hamaleten fahallet lehu el mes'elete hatta yusibaha thumme yumsik ve raculin esabetu ha'icetun ihtâhet ma lehu fahallet lehu el mes'elete hatta yusibe kıvâmen min aysin ve raculun asabathu faqatun hatta yakum thalathatu min zabil hija min qawmihi laqad asabat fulanun faqa fahallat lahu al mas'alata hatta yusiba qawaman min aysin faman siwahunna min al mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluhu sahibuhu suhtan rawahu muslim wa abu daud wa ibn khuzaimah wa ibn hibban. Bu rivayette de Kabisa bin Muharik el-Hilali radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şu rivayeti aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dilenmek yalnızca diyor şu 3 sınıf kimse için geçerlidir. Dilenmek yani insanlardan ihtiyacını gidermek için bir şeyler talep etmek kim için geçerli? Şu 3 sınıf kimse için geçerli. Birinci olarak diyor ki kefaleti üstlenen kişi borcunu ödeninceye kadar dilenmesi, insanlardan bir şey talep etmesi o kimseye helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. İkinci olarak diyor ki, bütün mal varlığını yok eden büyük bir felakete uğramış kişinin geçimini yoluna koyacak kadar yahut da ihtiyacını görecek kadar dilenmesi nedir? Helaldir, caizdir. Üçüncü kimse, hakkında kendisini tanıyanlardan aklı başında üç kişinin filan fakir düştü diyecek kadar fakir olmuş kişinin geçimini temin edecek kadar dilenmesi helaldir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye, kendisine bu soruyu soran veyahut da kendisine bu açıklamayı yapan sahabeye diyor ki, ey kabisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen ne yapmış olur? Haram yemiş olur. Bu hadisi İmam Müslim, Ebu Davud, İbn-i Kuzeyme ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiğini görüyoruz. Kabisa radıyallahu anhu, biraz önceki Ebu Said hadisinde de belirttiğimiz gibi, iki kimsenin, iki grubun, iki cemaatin arasını ıslah etmek için ne yapmış? Borçlanmış. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip ne yapıyor? Bu borcu ödemek için zekat malından bir şeyler istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona, ey kabisa, zekat malı gelene kadar ne yap? Yanımızdan ayrılma, bekle. Geldiği zaman ne yapacağım? Senin bu ihtiyacını gidereceğim. Bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akabinde de Kabisa radıyallahu anhu'ya ne yapıyor? Yani kimlerin ihtiyaç halinde bir şeyler talep edip isteyeceğini ona açıklıyor. Diyor ki, üç sınıf insan vardır ki bunlar ihtiyaçlarını giderene kadar insanlardan, etrafından bir şeyler isteyip talep edebilirler. Bunların dışındakilerin insanlardan bir şey isteyip dilenmesi ne değildir diyor? Caiz değildir ve onların yedikleri şey de nedir? Haramdan başka bir şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci olarak Kabisa radıyallahu anhu'nun durumunda olan kimseleri zikretmiştir. Daha önceden de bahsettiğimiz, yani iki topluluk arasını ıslah eden ve bundan dolayı ıslah etmek için borçlanan kimse, ihtiyacını görmek için, adamın durumu yok, borçlanmış, ihtiyacını görene kadar, kendisini toparlayana kadar insanlardan ihtiyacını talep etmesi nedir? Bu kimse için diyoruz ki caizdir. Kendisini toparladı, artık düze çıktı, bir şeyler kazanıp ihtiyaçlarını görebiliyor. Artık o adama ne diyoruz? Bunu adet haline getirip daha insanlardan bir şey istemeye ne yapma? Devam etme. İkinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir kimseden bahsediyor. Adam normalde zengin. Adamın iş yeri var veyahut da arazisi var, tarlası var. Ama bu araziye veyahut da bu dükkana bir felaket isabet ediyor. Düşünün, adamın tarlası var, bir şeyler ekmiş, buğday ekmiş, dolu yağmış, bütün mahsul ne oldu? Heder oldu. Yani bu adam bundan ne yapamayacak? Bir şey istifade edemeyecek. Çiftçinin halini düşünün. Yani bu araziden çıkanla ne yapacak? Bir senelik ihtiyacını karşılayacak. Normalde bu adam bu ihtiyacını karşılamasında bir problemi yoktu. Ama o seneki mahsulde bir afetten dolayı, işte dolu yağması olabilir, ne bileyim selden dolayı veyahut da çeşitli sebeplerden dolayı o mahsulü ne yapamamış? Elde edememiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bu kimse için? İhtiyacını görüp düze çıkana kadar ne yapabilir? İnsanlardan ihtiyacını talep etmesinde bir problem yoktur. Bundan dolayı biz bu adama işte insanlardan niye para istiyorsun, niye dileniyorsun, Allah'tan korkmuyor musun deme hakkına sahip değiliz. Çünkü İslam dini bu ruhsatını atmış ona? Vermiş. Veyahut da adamın dükkanı var. Dükkanda yangın çıkmış. Bütün sermayesi ne olmuş? Heder olup gitmiş. Heba olup gitmiş. Bu adam için de ne diyoruz? Aynı hüküm geçerlidir. Bu örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Üçüncü sınıf, üçüncü grup için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç tane şart koşuyor. Bu adamın özelliği ne? İkinci olarak saydığımız gruptan farklı bir özelliğe sahip. İkinci olarak saydığımız gruptaki insanların arazisine veyahut da dükkanına bir şey, başına bir felaket geldiği zaman İnsanlar tarafından bilinen bir şey mi bu? Bilinen bir şey değil mi? Yani bu insanlar bir şey talep ettiğinde etrafındaki insanlar ne yapıyorlar bundan? Haberdarlar. Niye? Çünkü biliyor arazisine bir felaket uğramış veyahut da dükkanı yanmış. Şu anda bahsedeceğimiz üçüncü sınıf insan, normalde adam zengin. Bir ticarete girmiş ama ticareti beklediği gibi olmamış, ne yapmış? İflas etmiş. Bu insanı ancak kim bilebilir? Kavmi, yakınındaki, etrafındaki olan insanlar. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimse için, yani etrafta açık olarak yani iflas ettiği bilinmeyen kimse için 3 tane şart sunuyor. Diyor ki bu şartlar yerine getirildiği zaman ne yapılır bu kimse? İnsanlardan bir şey istemeye sahiptir. Birinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki min zevil ciha, diyor ki akıl sahibi olan kimselerden 3 kişi ne yapacak? Bu adama şahitlik edecek. Akıl sahibi ve aynı zamanda güvenilir olan 3 kişi. Diyecekler ki biz bu adamı tanıyoruz. Böyle böyle bir ticaretin içindeydi. Bunun akabinde iflas etti. Şu anda evine ekmek götürecek ne yok? Parası yok. Birinci şart kim? 3 kişi akıl sahibi. Yani toplumda sözüne itibar edilen, güvenilir olan, sika olan 3 kişi. İkinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki min kavmihi. Kendi kavminden, kendi yaşadığı toplumdan. Çünkü kendi yaşadığı toplumdaki insanlar o adamın üçkağıtçı olup olmadığını ne yapabilirler? Bilirler, ayırt edebilirler. Üçüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu 3 kişi şuna şahitlik edecekler. لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ. Yani buna yemin ederek vallahi falanca kişinin bu şekilde iflas ettiğine biz ne yapıyoruz? Şahitlik ediyoruz. Dedikleri esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu kimsenin de ihtiyacını, yarhamukallah, bu kimsenin de ihtiyacını giderecek kadar insanlardan bir şeyler talep etmesi, dilenmesi, bir şeyler istemesi nedir? Caizdir. Ta ki ne zamana kadar? Durumunu düzeltip işlerini yoluna koyana kadar. Bunun haricinde, bu saymış olduğumuz 3 sınıfın haricinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabisa radıyallahu anhu'ya diyor ki bunun dışındaki kimseler dilenmeye devam ediyorlarsa, insanlardan mal talep ediyorlarsa bu insanların yapmış olduğu iş haramdır. Ve bu insanların o insanlardan alıp yani kendi mülküne geçirdikleri, yedikleri bu mal da nedir? Haramdır diyerek bu 3 sınıfın dışında kalan kimseleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını görüyoruz. Haram yemekle onların yaptığı işin haram olduğunu bize açıkladığını görüyoruz. Bu rivayeti de ele aldıktan sonra bir sonraki rivayet Abdülmuttalib bin Rabi'i bin el-Haris radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne s-sadakate la tenbagî li-âli Muhammedin innemâ hiye evsâkun nâs ve fî rivayetin وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٍ. Bu rivayette Abdülmuttalib bin Rabia ibn Harith radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka, yani sadaka almak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine yaraşmaz. Sadaka, buradaki sadakadan kastımız neydi? Zekat. Zekat almak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine ne yapmaz? Yakışmaz, yaraşmaz. Diyor ki çünkü o insanların kiridir. Çünkü o insanların kiridir. Başka bir rivayette diyor ki o Muhammed'e de ailesine de helal değildir. Daha açık bir ibareyle o Muhammed'e de ve ailesine de ne değildir? Helal değildir. Bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Bir önceki rivayetler ne ile alakalıydı? Zengin olan kimsenin zekattan bir nasibinin olmadığı ile alakalıydı. Bu ve bundan sonraki rivayetler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve akrabalarının zekat malından bir nasibi olmadığıyla alakalı. Zengin nasıl zekattan bir nasibi yok ise, zekattan bir pay alamıyor ise, istisnai durumları ne yapıyoruz? Hariç tutuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ve aynı zamanda akrabaları da zekat almaları onlara helal olmadığını bize aktaran rivayetleri ne yapıyoruz şu anda? Ele almaya başlıyoruz. Diyor ki inne sadakate, şüphesiz ki muhakkak ki sadaka, burada sadaka ibaresi geçiyor. Hatırlayın ayet-i kerimede innemas sadakatu lil fukara'i vel mesakin. Orada da yine sadakat çoğul olarak geçiyor. Ayetin devamında farilaten minallah, Allah tarafından farz kılınmıştır diyor. Allah tarafından farz kılınan sadakaya biz ne diyoruz? Zekat diyoruz. Demek ki sadaka terimi arkadaşlar, sadaka lafzı nafile olan sadaka manasına geldiği gibi farz olan zekat manasına da geldiğini söylüyoruz. Ki ayette ne yapıyor bunu? Bize gösteriyor. Peki elimizdeki rivayetten buradaki sadaka lafzının zekat olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِعَالِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ. Bu rivayetten nereden anlıyoruz sadakanın nafile sadaka değil de farz olan bir sadaka olduğunu? Çünkü zekat insanların kiridir. İnsanların kiridir diyor. Çünkü zekat ile alakalı biz bunu söylüyoruz. Nafile olan bir şey için insanların kiridir demiyoruz. Demek ki buradaki bahsedilen sadaka hangi sadaka Haluk? Zekat. Yani farz olan sadaka, nafile olan sadaka olmadığını söylüyoruz. Ve yine başka bir ayeti kerimede normalde biz zekatın ne olduğunu söylüyoruz. İnsanı temizlediğini, yani manevi bir temizlikten bahsediyoruz. Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle başka bir ayeti kerimede خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ diyor. Onların mallarından sadaka al. Niçin? Onları temizlemesi için. Demek ki sadaka ne yapıyor? İnsanları temizliyor. Bu rivayette bize neyi gösteriyor? İnsanların kiridir. Demek ki burada kastedilen şey neymiş? Hangi sadakaymış? Zekat. Yani farz olan sadaka olduğunu söylüyoruz. Rivayette diyor ki la tembagi, yaraşmaz, yakışık almaz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin, akrabalarının sadaka malından ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Diyor ki li ali Muhammedin. İlk rivayette öncelikle li ali Muhammed, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ali. Al tabirine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar bu hanım çocuk manasıyla sınırlı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarıyla alakalı ki bir sonraki hadis-i şerifler de bunu bize açıklayacak. Yani bu üçüncü, dördüncü dedeye kadar den gelen, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi dediğimiz zaman burada kimi kastediyoruz? Haşimoğulları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Babası kim? Abdullah. Onun babası? Abdülmuttalib. Onun babası? Haşim. Yani Haşim'den sonraki, yani Haşim'in zürriyeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne oluyor? Ali oluyor. Yani akrabaları oluyor. Haşim oğulları diyoruz ki sadakadan ne yapamazlar? Bir pay, zekattan bir pay alamazlar. Burada Ali Muhammed dediğimiz zaman kimi kastediyormuşuz? Haşim oğullarını kastediyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesinin babasının zürriyetinden, yani dedesinin babasının zürriyetinden olan herkes neye giriyor? Bu kapsama girdiğini söylüyoruz. Dedik ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine, akrabalarına zekat malı haramdır dedik. O yüzden müellif ikinci rivayette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarına bu yasak ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yasak olması ne diyoruz? Min babi evla. Bunu bize açıklamak için müellif ne yapıyor? İkinci bir rivayeti zikrediyor. Onda da ne diyor? Ve innehe, yani şüphesiz ki zekat malı la tahillu li Muhammedin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme helal değildir. Ve la li ali Muhammedin, onun ailesine yani akrabalarına da helal değildir. Demek ki bu sadece Haşim oğullarını bu işe katıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme istisna yapmıyoruz. Etmiyoruz. Diyoruz ki başta kim geliyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunun hikmeti ne? Neden sadaka malı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine yasaklanmış? Hatta ibareyi daha da değiştirelim. Yasaklanmış demeyelim. Haram kılınmış. Neden? Neden onlar? Neden? Onlar diyoruz ki çünkü nesep olarak, şeref olarak soylu bir aile. Soylu bir ailenin de insanların kiri olan malını alıp onunla hayatını idame ettirmelerine diyoruz. Yakışık almayan bir husus olduğu için Allah Azze ve Celle ne yapmış? Bu aileye, bu insanlara, bu soylu nesebe insanların kiri olan mal ile geçimlerini sağlamalarını ne yapmış onlara? Yasakladığını görüyoruz. Bununla birlikte peki bu aile içinden garibanlar, fakirler olmayacak mı? Olacak. Peki bu insanlara diyoruz ki bu adam çalışarak durumunu ne yapamıyor, ihtiyacını karşılayamıyor. Biz buna bir de bunun üstüne dedik ki sen zekattan da pay alamazsın. Bu da sana haram. O zaman bu adama ne diyoruz? Acından öl mü diyoruz? Şakir diyor ki nafile sadaka veririz, oraya geleceğiz. Ondan önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللّٰهَ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ Enfal suresi 41. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki bilin ki ganimet olarak almış olduğunuz herhangi bir şeyden, ganimet olarak elde etmiş olduğunuz herhangi bir şeyden bunun beşte biri humusu diyor ki Allah için, Resulü için, o Resulünün akrabaları için, velizil kurba, onun akrabaları için, sonra diyor ki yetimler, miskinler ve yolcular içindir diyor. Demek ki ganimet elde edildiği zaman bunun beşte birlik payını kime ayırıyoruz? Ayet-i kerimede sayılan kimselere. Geri kalan beşte dördü kime? Kime?
Yolda kalmışlar hocam.
Yolda kalmışlar olur mu? Cihat edenlere. Şimdi düşünün, Allah yolunda cihat edenler var. Bu adamlara dünyalık olarak ne veriyoruz? Diyoruz ki beşte beşin, beşte dördü sizin. Bu yönetici tarafından aralarında ne yapılıyor? Taksim ediliyor. Bir teşvik var. Ama bununla birlikte diyoruz ki bu beşte birlik payı da ayette geçen Allah için, Resulü için, Resulullah'ın akrabaları için, yolcular için, yetimler ve yoksullar için ne yapıyoruz? Bir pay alıyoruz. Burada altı sınıf gibi gözüküyor. Ama Allah ve Resulü için olan kısmını sayıyoruz? Bir olarak sayıyoruz. Bunlar nerede kullanılıyor? Yine Müslümanların genel maslahatında. Bunu kim takdir ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gelen payın, yani içinden alınan payı örnek veriyorum. Birisi geliyor gariban, ona veriyor. Veyahut da bir cihat için hazırlanacak bir şey var. Yani onun tasarrufu kime ait? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait. Konuyla alakalı olan kısmı ne? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları zekattan bir pay almamakla birlikte, onlara haram kılınmakla birlikte, diyoruz ki Allah Azze ve Celle onlara neyi halal kılmış? Ganimeti. Peki ganimet zekat gibi mi? Diyoruz ki hayır. Zekat insanların kiri diyoruz. Kendi mallarını temizledikleri para. Ama ganimet alın teri değil mi? Sen Allah yolunda çıkmışsın. Allah yolunda savaşıyorsun. Ve oradan ganimet elde etmişsin. Bundan daha helal bir kazanç var mı? Yok. Ve bu helal kazanç Allah Resulüne ve akrabalarına ne yapılmış? Helal kılınmış. Niye? Çünkü izzetli ve şerefli kazanılan bir mal. Zekat malı gibi kir olan, insanların kiri olan bir şey değil. Peki şöyle bir husus düşünürsek. Dedik ki zalim bir yönetici var. Örnek veriyorum. Ehl-i Beyt'e bu ganimetten pay vermedi. Olma ihtimali var mı? Var. Veyahut da başka bir örnek. Ortada savaş durumu söz konusu değil. Ortada cihat yok. Bundan dolayı da ganimet yok. Ve bu adamlar hala fakirler, ihtiyaç sahibiler. Peki bu kimseler bu durumda zekattan pay alabilirler mi? Çünkü biz dedik ki ganimet varken ne oluyor? Zaten zekatta ihtiyaç duymayacaklar. Ama ortada ganimet de yok. Ve ihtiyaç hala ne diyoruz? Devam ediyor söz konusu. Peki bu kimselerin bu durumda zekattan pay almaları doğru mudur? He, diyoruz ki konuyla alakalı ilim ehlinin neyi var? İki görüşü var. Cumhur diyor ki bu kimseler mutlak olarak zekattan ne yapılmışlardır? Men edilmişlerdir. Yani bu kimselere ganimetten pay alırsalar ne güzel. Böyle bir ortada bir şey varsa. Eğer bir sıkıntıdan, bir problemden dolayı ganimetten bir pay alamıyorlarsa diyorlar ki bu durum onlara zekat almalarını ne yapmaz? Helal kılmaz. Yani normalde buradan alıyordunuz. Şimdi bu durum ortadan kalktı. O zaman bu size haram olan bir şey ne yapmaz? Helal kılmaz diyorlar. İkinci bir grup ki Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü de bu. Diyor ki eğer ganimetten bir pay almıyorlarsa veyahut da engelleniyorlarsa diyorlar ki onların yaşamını gidermesi, ihtiyacını gidermeleri için zekattan bir pay almalarında bir beis bulunmamaktadır diyorlar. Delil olarak da hani ihtiyacını yapıyorlar ön plana gibi bunu ne yapıyorlar? Ön planda sunduklarını görüyoruz. Ama ilk görüş buna şöyle bir şey getiriyorlar. Diyorlar ki tamam biz bunları zekattan ne yaptık? Men ettik. Peki çözüm olarak ne sunuyorsunuz dediğimiz zaman biraz önce Şakir'in dediği şeyi söylüyor. Diyorlar ki o zaman biz bu insanlara zekat olan pay yani zekattan bir pay vermeyiz ama ne yaparız? Nafile sadaka olarak verilen şeylerden bu insanların ihtiyacını karşılarız. Demek ki nafile sadaka diye bir şey var iken bunlara haram olan bir şey ne yapmayız? Helal kılmayız. Konu ne dedik? İlim ehli arasında İhtilaflı bir mesele. İki tarafında kendine göre neyleri var? Delilleri var. Bugünlük bu hadislerle yetinelim. Haftaya da geri kalan hadisleri alıp bu babı inşallah tamamlarız, bitiririz. Ondan sonra da Allah nasip eder ise hangi bölüme geçeceğiz? Yeni bir konuya geçeceğiz. Ne o? Orucu bitirdik. Zekatı bitirdik. Orucu bitirdik. Ne geliyor? Ne geliyor? İslam'ın şartları kaç tane arkadaşlar? Tamam. Şimdi kelime-i şehadet... Haccı bitirmedik. Neye geçeceğiz? En son şarta geçeceğiz. Yani hac. İnşallah Allah nasip ederse haftaya bu konuyu tamamladıktan sonra veyahut da vaktimiz olursa geri kalan hadisleri alıp hacca ne yapabiliriz? Bir giriş yapabiliriz. Bugünlük bununla yetinelim dedik. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbu ileyk.